bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Batı Felsefesi Tarihi, Yeni Çağ, Bertrand Russell, Say Yayın Evi, 7. Basım, Mart 2000. Türkçe'ye çeviren Muammer Sencer, okuyan Aslı Kamgözen. Bertrand Russell, 1872-1970. Çağımızın olağanüstü filozof, bilgin ve toplumsal eleştirmenlerinden biri sayılan bu ünlü yazar, soylu ve liberal bir İngiliz ailesinden gelir. Faşizme karşı başlatılan İkinci Dünya Savaşı'nın dışında insan mutluluğunun aleyhine gördüğü savaşları engellemek ve sona erdirmek için tükenmez çabalar harcayan Russell, felsefeyi bir kuramlar yığını değil, toplumsal ve siyasal yaşantının bir bütünleyicisi, dünyayı daha iyiye götürücü, bireylere mutluluk, bilgelik kapılarını açan bir eylem kılavuzu olarak nitelendiriyor. Başka hiçbir felsefe tarihine benzemeyen bu anıtsal yapıtında Russell, insanların çağlar boyunca oluşturduğu bilgi birikimini irdelerken, kendisine 1950 Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran kolay anlaşılır, kıvrak üsluplu ve üst düzey yorumlu bir ifadeye ulaşıyor. Thales'ten Marx'a, Sokrates'ten Nietzsche'ye kadar birçok düşünürün yaşam öyküsünü tüm belirgin ayrıntılarıyla okuyucuya sunan bu yapıt, felsefi sistemleri eleştirirken çeşitli kişisel görüşleri hiç çarpıtmadan ve kesin çözümleyici yöntemlerle ele alıyor. Yeni Çağ, Konu 1, Romantik Devini. 18. yüzyılın ikinci yarısından günümüze değin, sanat, edebiyat ve felsefe, hatta siyaset, olumlu ya da olumsuz, geniş bir anlamda romantik denebilecek bir duygunun etkisi altında kalmıştı. Bu duygunun karakterini çizmekteydi o yılların devinisi. Romantik duygunun dışında kalanlar bile onu dikkate almak zorunda kalmış ve çok durumda onlardan sandıklarından hayli fazla etkilenmişlerdi. Romantik dünya görüşünün kısa bir tanıtını vermek istiyorum şimdi. Özellikle kesin felsefesel olmayan konularda. Çünkü bizim burada ele alacağımız dönemdeki felsefesel düşüncenin kültürel arka planı büyük ölçüde bu romantizmden gelir. Romantik devini başlangıçta felsefe ile ilişkili değildi. Fakat çok geçmeden kuruldu böyle bir ilişki. Siyasette Rousseau aracılığıyla zaten kurulmuştu. Devini'nin siyasal ve felsefesel sonuçlarını anlamadan önce onu etik ve estetik ölçütlere başkaldırma niteliğiyle incelemeliyiz. Devini'nin başlangıcı. Devini'nin ilk büyük kişisi Rousseau'ydu. Bir dereceye değin zaten var olan eğilimleri dile getirmiş, 19. yüzyıl Fransa'sında öğrenim görmüş kişiler, La Sensibilité adını verdikleri bu heyecana daha özel dendik de, duygudaşlık, sempati heyecanına, yatkınlık içeren her şeye hayranlık duymaktaydı. Tam anlamıyla doyurucu olması için heyecanın dolaysız, şiddetli ve bütünüyle düşünceden arınmış olması gerekliydi. Duyarlılığa sahip kişi, yoksunluk çeken tek bir köylü ailesi de görse gözyaşlarına boğulacak, fakat köylülerin bir sınıf olarak payına düşeni artırma yolundaki iyi düşünülmüş tasarılara soğuk davranacaktı. Yoksulların zenginlerden çok daha erdemli olduğu sanılıyordu. Bilge kişinin saray entrikalarından el yiyip, içinde hırs olmayan, erinçli, huzurlu köy yaşantısına çekilecek kişi olduğu düşünülüyordu. Geçici bir tinsel, ruhsal tutum olarak her dönemin kentlerinde rastlanabilir bu davranış. Shakespeare'in Nasıl Hoşunuza Giderse adlı oyunundaki sürgün dük, eline fırsat geçer geçmez düklüğüne dönerse de sözünü ettiğim ruhsal tutumu dile getirir. Sadece melankolik bir tip olan Jacques, gerçekten orman yaşantısını yeğe tutar. Tüm romantik devinin başkaldırdığı tam bir örnek olan Papa bile, ''Ne mutlu o kişiye'' derdi günü. ''Birkaç dönüm tarla olan babadan kalma, ne mutlu o insana. Doğduğu havayı alıp vermekle yetinen toprağı üstünde hoşnut. Dipnot. Tek sevinç ve yetinme kaynağı toprak, çevirenin notu diyebiliyordu. Duyarlılık temasını işleyenlerin düşlerinde yoksullar daima babadan kalma birkaç dönüm toprağa sahip ve dış ticarete gereksinim duymadan kendi ürünleriyle geçinip giden insanlar olarak somutlanır. Gerçekte köylüler hep toprak getiriyor, açıklı durumlarda kalıyordu. Çünkü yaşlı babalar artık çalışamıyor, ailelerin sevgili kızları felakete sürükleniyordu. Melun tefeci ya da melun lord ya topraklara ya da kızların iffeti üzerine çöreklenmeye hazırdı. Romantikler için yoksul ne kentliydi ne de endüstrileşmiş bir kişi. Proletarya 19. yüzyıl kavramıdır. Belki eş ölçüde romantikleştirilmiş fakat bütünüyle ayrı bir kavramdır. Rousseau'nun rolü. Rousseau zaten var olan duyarlılık, la sensibilite kültüne başvurmuş ve ona başka türlü sahip olamayacağı bir genişlik ve uzanım kazandırmıştı. Bir demokrattı. Yalnız kuramlarında değil, beğenilerinde de. Yaşamında uzun süre kendisinden biraz daha az yoksul kişilerin sadakasına sığınan bir derbederdi. Topladığı sadakaları en kara nankörlükle ödedi eylemde. Heyecan açısından bu ödeme en ateşli duyarlılık yandaşlarının arzulayacağı biçimdeydi. Avare beğenilerine sahip olduğundan Paris'in sınırlamalarını, zorlamalarını iğrenç buldu. Geleceğin modasını küçümsemeyi ondan öğrendi romantikler. Bu küçümseme önce giyim ve davranışta, sonra menue adı verilen yavaş tempolu bir dansta, sonra ve heroik adlı nazım şeklinde, daha sonra sanat ve sevgide, en sonra da geleneksel ahlakın her alanında kendisini göstermiştir. Romantiklerin ahlakı yok değil, tersine keskin şiddetliydi. Fakat onlar kendilerinden önce geçenlere iyi görünen ilkelerden tüm başka ilkelere dayanıyorlardı. Uzgörü başkaldırma. 1660'tan Rousseau'ya değin olan dönem, Fransa, İngiltere ve Almanya'daki din savaşlarıyla iç savaşların anılarının baskısı altındaydı. İnsanlar kaos tehlikesinden, güçlü tutkuların anarşik yönelimlerinden, güvenliğin ve güvenliği sağlayacak zorunlu özverilerin öneminden haberliydi. Uzgörü en üstün erdem sayılıyor, zeka yıkıcı fanatiklere karşı en etkili silah olarak değerlendiriliyor, ince davranışlar barbarlığı önleyecek bir çit gibi görülüyordu. Newton'un yasaya uygun yörüngeler çizerek güneşin çevresinde değişmeden dönen gezegenlere sahip düzenli kozmosu, iyi bir yöneticinin imgesel, hayali simgesi olmuştu. Tutkunun dışa vurulmasındaki frenleme, eğitimin belli başlı amacı ve kibarlığın en güvenli belirtisiydi. Devrimde romantik dönem öncesi Fransız aristokratları rahat yataklarında sükunetle, Madame Roland ve Danton gibi romantiklerse debdebe ve tantanayla öldü. Rousseau zamanında çok kişi güvenlikten sıkılmış, adeta karmaşa aramaya yönelmişti. Fransız devrimi ve Napolyon onların bu isteğini yerine getirdi. 1815'te siyasal dünya durulduğunda doğan, ölü, sert, canlı yaşama öylesine düşman, sadece dehşete düşmüş tutucuların, muhafazakarların dayanabileceği bir dinginlikti. Sonuç olarak Fransa'yı Güneş Kral döneminde ve İngiltere'yi devrime değin belirleyen entelektüel baş eğiş görülmedi. Kutsal bağlaşım, ittifak sistemine karşı 19. yüzyıl ayaklanması iki biçim almıştı. Endüstriyalizmin monarşi ve aristokrasiye karşı çıkışı biçiminde bir ayaklanma, kapitalist ve proleter nitelikte, romantikliğin hemen hiç karışmadığı bu olay çok bakımdan 18. yüzyıla dönüktü. Eylem, felsefesel radikaller, özgür ticaret devinisi ve Marksçı sosyalizm yönünden temsil edilmişti. Çok farklı ayaklanma, kısmen gerici, kısmen devrimci romantiklerin barış ve dinginliği, sükuneti değil, sert ve tutkulu bireysel yaşama hedef alan ayaklanmasıydı. Endüstrileşme ile ilgisi yoktu bu romantiklerin. Çünkü endüstri çirkin, para kazanmak onlara ölümsüz bir tin, ruh için değersiz görünürdü. Modern ekonomik kurumlar bireysel özgürlüğe müdahale etmişti. Devrim sonrası dönemde yavaş yavaş ulusçuluk, milliyetçilik aracılığıyla politikaya karıştı bu kişiler. Her ulusun devlet sınırları, ulusların sınırlarından farklı olduğu sürece özgürlüğe kavuşamayacağı ve ortak bir tine, ruha sahip olacağı düşünülmüştü. 19. yüzyılın ilk yarısında ulusçuluk, devrimci ilkelerin, romantiklerin çoğunun hararetle desteklediği en sert akımıydı. Yeğlemeler. Romantik devini bütün olarak yararcı ölçütler yerine estetik ölçütler geçirilmesinden almıştır özelliğini. Yer kurdu yararlıdır fakat güzel değildir. Kaplan güzeldir fakat yararlı değildir. Romantik olmayan Darwin yer kurdunu övmüştü. Blake ise kaplanı. Romantik ahlak her şeyden önce estetik gerçeklere sahipti. Fakat romantikleri belirlemek için sadece estetik gerekçeleri değil, aynı zamanda romantiklerin güzellik duygusunu öncekilerden farklı kılan beğeni, zevk değişmesini de dikkate almak gereklidir. Romantiklerin gotik mimarisini yeğlemesi bu konuda en güzel örneklerden biri. Başka bir örnek de onların görüntü beğenilerindeki değişme. Dr. Johnson, Fleet Street'i, İngiltere'nin babaliyesi, herhangi bir köy görüntüsüne, manzarasına üstün tutmuş ve Londra'dan yorulan bir kişinin yaşamdan bıkmış sayılacağını savunmuştu. Rousseau'dan önce geçenler, eğer köyde herhangi bir şeye hayranlık duymuşlarsa, bu, zengin çayırlar, bağırışan hayvanlar ve verimlilik görünümüydü. Rousseau, İsviçreli olduğundan doğallıkla Alplere hayrandı. Ardıllarının, Tilmizlerinin öykülerinde vahşi seller, korkulu uçurumlar, kısacası yararsız, yıkıcı ve sert olan her şey görülebilir. Bu değişiklik az çok sürekli görünüyor. Bugünlerde aşağı yukarı herkes Niagara ve Büyük Kanyon'u dalgalanan buğday başaklarının göründüğü tarlalara, parlak çayırlara yeğlemektedir. Turist otelleri görünüm beğenisindeki, manzara zevkindeki bu değişimin statistik kanıtını verir. Bayağıya karşı eski. Romantiklerin mizacı en iyi romanda ortaya çıkar. Garip olanı sevmişlerdir onlar. Hortlaklar, geçmiş devirlerden kalma harap şatolar, eski büyük ailelerin son melankolik torunları, manyetizma yapanlar, gizli bilimlerle uğraşanlar, düşen tiranlar ve ortadan kalkmakta olan korsanlar söz gelimi. Fielding ve Smollett pekala ortaya çıkmış olabilecek koşuldaki sıradan kişiler üzerine yazmıştı. Romantikliğe tepkide bulunan gerçekçiler de öyle yapmıştı. Fakat romantikler için bu gibi temalar çok bayağıydı. Onlar büyük, uzak ve dehşet verici olanları seviyorlardı. Biraz karanlık türden bir şeyin bilimi şaşırtıcı bir şeye yol açmışsa kullanılabilirdi. Orta çağlar ve orta çağları andıran şeylerdi romantikleri en çok hoşlandıran. Çok kez onlar geçmişte olsun, yaşadıkları sırada olsun güncel olanla ilgilerini kesmişlerdi adeta. Eski denizci tipiktir bu bakımdan. Glorich'in Kubilay Han adlı uzun şiirinde temsil edilen Marco Polo'nun anlattığı hükümdar Kubilay değildir pek. Romantiklerin coğrafyası ilginçtir. Zanadu'dan ıssız Harizm kıyılarına değin bu coğrafyanın ilgilendiği her şey uzak Asya'ya ilişkin ve eskidir. Alman romantikleri. Romantik devini kaynağını Rousseau'ya borçlu olmasına karşın başlangıçta daha çok bir Alman devinisiydi. Alman romantikleri 18. yüzyılın son yıllarında henüz gençti. Görüşlerinde en çok karakteristik olan şeyi henüz gençken biçimlemişlerdi. Talihleri genç ölecek kadar iyi olmayanlar sonunda kişiliklerinin Katolik Kilisesi'nin tek düzeliğinde gölgelenmesine baş eğmişlerdir. Bir Katolik, Protestan olarak doğmuşsa Katolik olabilirdi. Fakat Katolik doğmuş biri Protestan olamazdı. Katolikliği baş kaldırmayla birleştirmek gerekliydi. Dipnot. Katoliklikten sapış bir baş kaldırmaydı kiliseye. Çevirenin notu. Alman romantikleri, Glorich ve Shelley'i etkileri altına almıştı. Alman etkisinden bağımsız olarak aynı görüş, 19. yüzyılın ilk yıllarında yoğun bir duruma geldi. Fransa'da zayıflamış bir biçimde de olsa, restorasyondan Victor Hugo'ya doğru parladı. Amerika'da Melville, Truro ve Brook Farm katıksız, Emerson ve Hawthorne yumuşamış olarak bu deviniyi simgeler. Romantiklerin Katolikliğe yönelmelerine karşın görüşlerindeki bireycilikte kökü kazınamayan bir protestanlık vardı. Gelenekleri, kanı ve kuramları bir kalıba dökmekteki sürekli başarıları hemen bütünüyle protestan ülkelerine özgü kalmıştı. Yergiciler. İngiltere'de bu başarı, romantik akımın başlarında ortaya çıkan yergicilerin, hicivcilerin yazılarında görülebilir. Sheridan'ın Rakipler 1775 adlı yergisinde kadın kahraman, koruyucusunu, vasisini ve ailesini hoşnut etmek adına bir zenginle evlenmektense yoksul biriyle evlenmeyi yeğe tutar. Fakat koruyucuyla ailenin seçtiği zengin adam, takma bir at altında ve kendini yoksul gibi gösterip kahramana kur yapar ve onun kalbini çeler. Jane Austen, Northanger Keşiş Manastırı, Duyum ve Duyarlılık, 1797-1798 adlı yapıtlarında romantiklerle eğlenir. Northanger, Keşiş Manastırı'nda Mrs. Radcliffe'in Udolpha'nın Sırları adlı 1794 ultra romantik yapıtıyla yolunu şaşıran bir kadın kahraman vardır. İngiltere'deki ilk iyi romantik yapıt, tek başına yaşayan bir Swedenborg yandaşı ve herhangi bir deviniyle katıldığı pek söylenemeyecek olan Blake, bir yana bırakılırsa, Clore için Eski Denizci adlı uzun şiiridir, 1799. Bundan bir sonraki yıl, Natchwoods fonundan yararlanarak maalesef Göttingen'e gitmiş olan Clore, Kant'a kaptırdı kendini. Ve bu iş onun şiiri için hiç de iyi olmadı. Frankenstein. Glorich'ten sonra Wordsworth ve Sutney devrimden nefret eden gericiler oldular ve Napolyon İngiliz romantizmini geçici olarak frenledi. Fakat Byron, Shelley ve Keats'in canlandırdığı romantizm bir ölçüye değin bütün Kraliçe Victoria çağını egemenliği altında tuttu. Alplerin romantik görünümünde Byron'la yapılmış konuşmaların esiniyle yazılmış olan Mary Shelley'nin Frankenstein'ı, romantikliğin alegorik ve kehanet dolu gelişim tarihi sayılabilecek hususlarını içerir. Deyimsel bir içerik kazanmış Frankenstein'ın canavarı, gündelik dildeki gibi sadece bir canavardan ibaret değil, insancıl, sevecenliği özlemiş nazik bir varlıktır. Sevgisini kazanmak istediklerinde çirkinliğinin uyandırdığı dehşet sonucu nefret ve sertlikle karşılaşmıştır. Bir gün görünmeyen bir durumda dolaşırken yoksul fakat erdemli bir köylü ailesi görür ve el altından onların çalışmalarına yardım eder. Sonunda kendini onlara gösterir. Onların içine girdikçe koruma ve sevecenliklerini arama eğilimim daha büyüdü. Sevimli yaratıklarca bilinmek ve sevilmek isteğiyle yanıyordu yüreğim. Tatlı bakışlarının duyarlılıkla bana çevrildiğini görmek tutkumun son sınırıydı. Benden küçümseme ve dehşetle yüz çevireceklerini düşünmek bile istemiyordum. Fakat bu sevimli yaratıklar Frankenstein'ın canavarından küçümseme ve dehşetle yüz çevirdiler. Bunun üzerine o, yaratıcısından kendisine benzer bir dişi yaratmasını istedi. Bu arzusu reddedilince de Frankenstein'ca sevilenleri teker teker öldürmeye girişti. Frankenstein'ın cansız bedenine bakarken canavarın duyguları yine de soyludur. Bu da benim kurbanım. Onu öldürmekle bitti cinayetlerim. Varlığımı sağlayan sefil bir deha söndü. Ah Frankenstein! Cömert ve kendini kendine adamış varlık. Şimdi benim senden bağış dilemem neye yarar? Sevmiş olduğun herkesi mahvederek seni bir daha doğrulayamayacak biçimde yıkan ben, senden bağış istemişim ne çıkar? Yazık, bedeni ne soğuk, yanıt veremiyor bana. Günahlarımın korkunç dizisine göz gezdirdiğimde, kendimin, düşünceleri bir zamanlar güzelliğin, aşkın yüce görüşleri ve iyiliğin debdebesiyle dolu olan yaratıktan farksız olduğuna inanamıyorum. Böyledir işte. Düşmüş bir melek hain bir şeytan olur. Yine de Tanrı'nın ve insanın düşmanı, çekildiği köşede dostları ve iş gördüğü kişilerle birliktedir. Bense tek başımayım. Sevgisizlik tepkisi. Romantik giysisinden sıyrılınca bu psikolojide gerçek olmayan hiçbir şey yoktur. Orada korsanları ve Vandal kralları bulup çıkarmak için uzun uzun araştırma yapmak gereksizdir. Bir İngiliz ziyaretçiye Dorne'da oturan eski Alman imparatoru İngilizlerin artık kendisini sevmediğinden yakınmıştı. Doktor Burt, çocuk suçlular hakkındaki kitabında bir çocuğu Regent kanalında boğan 7 yaşındaki bir çocuktan söz eder. Suçlu çocuğun gerekçesi ailesinin ve yaştaşlarının kendisine sevgi göstermemesiydi. Doktor Burt sevecen davrandı ona ve çocuk saygıdeğer bir yurttaş oldu. Frankenstein'ın canavarında bu değişimi üzerine alacak kimse çıkmamıştı. Kusurlu olan romantiklerin psikolojisi değil, onların değer ölçütüdür. Romantikler ne türden olursa olsun ve nasıl bir toplumsal sonuç verirse versin, güçlü tutkulara hayranlık duymuşlardı. Romantik sevgi özellikle şanssız olduğunda onaylarını kazanmaya yetecek ölçüde güçlüydü. En güçlü duyguların çoğu yıkıcıdır. Bu güçlü tutkular nefret, kırgınlık, kıskançlık, vicdan azabı, umutsuzluk, haksız yere eziyet çekenin kızgınlığı, şahlanmış onuru, köleler ve korkaklara karşı duyulan küçümseme ile şiddetli savaşma arzusudur. Bunlara bakıldığında romantikliğin teşvik ettiği insan tipi özellikle Byron'cı biçimiyle serttir. Toplumsal olmadığı gibi toplumsala karşı anarşik bir isyanda ya da fetih devinisine girişmiş bir tiran tipidir. Bu görüş nedenleri insan yapısı ve insan koşullarının derinliğinde bulunan bir çağrıya yol açar. Kişisel çıkarlı insan bir süre içinde yaşar olmuş fakat içgüdüsel olarak büyük ölçüde tek başına kalmıştır. Bu bakımdan din ve kişisel çıkarı destekleme çabası ahlak gereksinimini doğurmuştur. Gelecek çıkarlar uğruna içinde bulunduğumuz hoşnutluk ve yetinme duygularını bir yana bırakmak irkilticidir. Tutkular baş gösterdikçe uzgörülü toplumsal davranış güçleşiyor. Zaman zaman uzgörülü davranış bağlarını söküp atanlar, uyuşmazlığın ortadan kalkması sonucu dipnot. Uzgörü ile tutku arasındaki uyuşmazlık, çevirenin notu. Yeni bir güç ve yeni bir enerji elde ederler. Sonunda bir felaketle de karşılaşsalar, mistiklerce bilinmesine karşın ulaşması güç bir erdem olduğundan asla deneyimlenmeyen tanrısal coşkunluk duygusunu tadarlar. Dipnot. Asla sözcüğü yerine pek uygun düşmüyor. Mistik coşkuyu eziyetli bir erdem gibi algılamak genel bir olgu değil. Çevirenin notu. Tek başınalık ilkesi. Romantiklerin tinsel yapısının soyutlanmakla ilgili bölümü kendini yeniden kabul ettiriyor. Zeka bu kabulden sonra kalsa bile efsanevidir. Mistik Tanrı ile tek vücut olur. Sonsuzluğu düşünürken komşusuna görevini unutur. Anarşik isyan daha da iyisini yapar. Kendisini Tanrı ile birleşmiş değil bizzat Tanrı sayar. Bizim maddeye ve komşularımıza baş eğmemizi temsil eden doğruluk ve görevin Tanrı olan kişi için gereği kalmaz. Başkaları için doğruluk, Tanrı'nın koymuş olduğu düzen, görevse O'nun buyurmuş olduklarıdır. Bir şeye emek harcamaksızın tek başımıza yaşayabilseydik, bu bağımsızlık sevincini tadabilecektik. Tadamadığımıza göre O'nun zevkleri sadece dahilere ve diktatörlere vergidir.